Ayrım 14, Son Çember, Robert Ludlum, sayfa 150. Schofield'ın Murato'da temasa geçtiği kişi olan Silvio Montefiore, sahip olduğu balıkçı tekneleri sayesinde Amerikalılara Sovyet deniz manevraları hakkında bilgi veriyordu. Washington bunun için ona iyi para ödemekteydi. Ama ona Brandon Allen, Schofield'ın bir hain olduğunu, görüldüğü yerde yakalanmasını gerektiğini içeren telgraf çekmişti. Bu yüzden Silvio sıkıntı içindeydi. Öte yandan gerçekleri teraziye koymasını da iyi bilirdi. Schofield'ın istediği şey için vereceği 10 bin dolar, onu öldürdüğü takdirde Washington'ın vereceği paradan kat kat fazlaydı. Bir ambarda buluşup konuştular. Schofield ve arkadaşlarının o gece bir balıkçı teknesine binmesi kararlaştırıldı. Silvio, işaretin ne olacak diye sordu. Basit, birkaç kez yinelenecek iki fener ışığı. Peş peşe iki ışık. Schofield, denizde başınıza bir kaza gelebilir. Bundan ben sorumlu olamam. Çav dostum. Schofield'la Talenyikov hemen hemen iki gündür Antonia'yı yakından inceliyorlardı. İki erkek de bir karar verilmesi gerektiği kanısındaydılar. Antonia ya onlarla birlikte olacak ya da öldürülecekti. Aralarında habercilik edecek birine ihtiyaçları vardı. Hep bir arada olmaları, doğrudan haberleşmeleri çok tehlikeliydi. Bir üçüncü kişi gerekliydi onlara. Bu kişi Antonia olabilir miydi? Yapacağı işin tehlikelerine göğüs gerebilir miydi Antonia? Dağlardan kaçarlarken genç kızın çevik ve cesur olduğunu görmüşlerdi. Ama yine onda kendilerinden gizlediği bir şey olduğunu hissediyorlardı. Ürkek bir hali vardı. Sanki yüzünün orta yerine her an bir kırbaç inecekmiş gibi tetikte duruyor. Bakışlarıyla dört bir yanı kontrol ediyordu. Antonia garip bir kızdı. İki profesyonel ajan onun bir şeyler gizlediğini anlamışlardı. Ama kız onların her istediğini de yapıyordu. Onları Bastia'ya kazasız belasız getirmesini bilmişti. Bastia'da bir liman lokantasına girdiler. Dikkati çekmemek için Antonia onlardan biraz ötedeki masaya oturdu. Talenyikov, ne düşünüyorsun diye sordu.
Emin değilim. Antonia sır vermiyor. Onu anlayamadım.
Duygu yönünden şiddetli bir sarsıntı geçirdi. Normal davranmasını bekleyemezsin. Sanırım önereceğimiz habercilik işini yapabilir. Önce dikkatli davranır, onu deneriz. Zaten yapabileceğimiz başka bir şey yok. Kendi adamlarımızdan hiçbirine yaklaşamayız. Bizi gördükleri anda temizlerler.
Beni kaygılandıran Antonia'nın geçirdiği duygusal sarsıntı. Bence bu sarsıntı onu bulmamızdan uzun bir süre önce başladı. Bize Porto Vecchio'ya bir süre her şeyden uzaklaşmak için geldiğini söylemişti, anımsadın mı? Kaçtığı bir şey var ama nedir bu, anlayamadım.
Kaçmasının bir düzine nedeni olabilir. İşsizlik ya da aşığı tarafından aldatılması, terk edilmesi.
Bence bunlar neden olamaz. Zaten önerimizi kabul edeceğini de sanmıyorum. Neden etsin?
Büyük annesi öldürülürken oradaydı. Bu yeterli olabilir.
Schofield başını sallayarak, başlangıç için fena sayılmaz dedi. Yalnızca Antonia'nın bizim yaptığımız şeyde onun gördüğü arasında bir bağlantı olduğuna inanması gerek.
O halde inandır.
Ben mi?
Sana benden daha çok güveniyor. Bu gayet açık.
Schofield içki kadehini aldı. Dağda onu öldürecek miydin?
Hayır, bu kararı sen verebilirdin. O sırada elin belindeki silaha çok yakındı. Bu beni bayağı tedirginleştirmişti.
Beni de.
Schofield kadehini masaya bırakıp kızdan yana baktı. Berlin asla uzakta değildi. Talenyikov bunu çok iyi anlıyordu. Ama Schofield'ın aklı ve gözleri anılarına takılı değildi. Şu anda bir dağ mağarasındaki yakılmış ateşin başında saçlarını silkerek omuzlarına döken kadını görmüyordu. Artık karısıyla Antonia arasında hiç benzerlik kalmamıştı. Zorunlu kaldığı takdirde Schofield onu öldürebilirdi.
Rus'a, o halde kız benimle gelecek dedi. 48 saat içinde her şeyi anlarım, habercilik yapmasını öneririm.
Ya yapmak istemezse?
O zaman kararı yine ben vereceğim, değil mi?
Schofield ceket cebinden marul yaprağını çıkarıp açtı. Sararmış kağıt parçası sapasağlam duruyor, adlar rahatça okunabiliyordu. Talenyekov kağıda bakmadan adları söylemeye başladı. Kont Alberto Scotti, Roma, Sir John Waverley, Londra, Prenses Andrei Voroshin, St. Petersburg. Şimdi bu kentin adı Leningrad oldu. Senyor Manuel Ortiz Ortega, Madrid. Bu adın üzeri çizili. Çünkü Villa Materese'de Padrone tarafından öldürüldü. Joshua Appleton, Massachusetts, Amerika. Bunlar çoktan öldüler. Ama onların soyundan iki kişi çok ünlü ve önemli kişiler oldular. David Waverley, Joshua Appleton. Birisi İngiltere'nin Dışişleri Bakanı, diğeri de Amerika'nın Massachusetts Senatörü. Onlarla derhal temasa geçmeliyiz.
Olmaz. Çünkü kimler olduğunu bilmemize karşın diğerleri hakkında hiç bilgimiz yok. Listedeki adların soyundan kimler var, neredeler? Önce onları bulmamız gerek. Matarese iki kişiye özgü kalamaz. Belki bu kişinin Matarese ile hiçbir ilgisi yoktur.
Neden böyle söyledin?
Bu iki kişi hakkında bildiklerim onların Matarese ile ilişkilerini olumsuz kılıyor. Waverley bir savaş kahramanı, çeşitli madalyalar aldı. Dış işlerinde de büyük başarılar kazandı. Üstelik barış taraftarı bir kişidir. Appleton'a gelince senatoda iki dönemdir işçilerin, çalışan sınıfın savunmasını yapıyor. Üstelik aydınların da sevgisini kazanmış bir senatör. Siyaset atının üzerinde bir şövalye gibi oturuyor. Herkes onun gelecek dönem başkan seçileceği kanısında.
Matarese'nin amacı için Beyaz Saray'dan daha iyi bir yer olabilir mi?
Sanmam. Senatörün dürüst bir kişi olduğu kanısındayım.
O halde işe Roma ve Leningrad'dan başlarız, iz süreriz.
Siz ve sizinkiler artık benim yapacağım şeyi yapacaklar.
Bu sözler 70 yıl önce söylenmiş. Sorunun böyle basit olduğunu sanmıyorum.
Sizinkiler lisedeki adların çocukları ya da torunları değil de seçilmiş kişiler olabilir değil mi diye sordu Talenyekov.
Evet, yaşlı kadın bu kişilerin bir başkası tarafından yönetildiğini de söyledi. Bir başkasını aramamızı.
Sesi rüzgardan daha zalim olan kişi diye ekledi Rus. Küçük çoban.
Sen Rusya'ya, Leningrad'a dönebilir misin?
Kolayca Helsinki yoluyla giderim. Benim için garip bir dönüş olacak bu. Leningrad Üniversitesi'nde 3 yıl okudum. Beni orada bulup işe aldılar.
Sana neşeli bir hoş geldin partisi düzenleyeceklerini hiç sanmam dedi Scofield. Cebinden küçük bir not defteri çıkardı. Helsinki'de Tavastian Oteli'nde kal diye ekledi. Benden haber alıncaya dek sana kimi görmen gerektiğini bildireceğim. Seni hangi adla arayayım?
Pietri Ridikov dedi Rus hiç düşünmeden.
Kim o?
Sivastopol Senfoni Orkestrası'nda çalışan 3. kemancı.
Umarım senden kimse keman çalmanı istemez.
Şiddetli romatizma çalışmamı engelliyor.
18. Kısım. Balıkçı teknesi İtalya sahiline yaklaştı. Deniz kış mevsimine özgü bir biçimde dalgalıydı. Bu yüzden yolculukları pek zor geçmişti. Yakında hava kararacak ve küçük bir can kurtaran sandalı Scofield'la Antonia'yı kıyıya çıkarmak için denize sarkıtılacaktı. Kont Alberto Scotti ailesini aramak için çıktıkları bu yolculuk Scofield'a bir konuda daha yararlı olmuştu. Antonia hakkında bilgi edinecek, onu daha yakından tanıyacak zamanı bulmuştu. Aklının Porto Vecchio'ya gitmediği zamanlarda genç kız bambaşka, neşeli, şakacı bir kişiliğe bürünüyordu. Sahile çıkmalarına az bir zaman kalmıştı. Scofield ona Lupo'yu böylesine iyi kullanmayı nerede öğrendiğini sormaktan kendini alamadı.
Eğitim gördüm. Kızıl Tugaylardaki manyaklar bizlerden yararlanmasını iyi biliyorlardı.
Tugaylar mı? Kızıl Tugaylardan mıydın sen? Güzel tanrım.
Antonia başını olumlu anlamda salladı.
Medicina'daki kampta birkaç hafta kaldım. Bizi eğittiler, silah kullanmasını öğrettiler. Gerilla çalışmaları yaptırdılar. Sonra bir sabah genç bir öğrenci, daha çocuk yaşta bir arkadaş, liderlerin eğitim kazası dedikleri bir kaza sonucu hayatını yitirdi. Çocuk kollarımda öldü. Yarasından sel gibi kanlar akıyordu. Gözleri korku, şaşkınlıkla doluydu. Onu pek tanımazdım ama öldüğünde bu işlerin bana göre olmadığını anladım ve Bologna'ya döndüm.
Silahlarla, bıçaklarla, bombalarla hiçbir şey elde edilemeyeceğine inanmıştım artık.
Schofield alçak sesle biliyor musun dedi. Bir süre beraber olacağız.
Antonia'nın gözlerinde artık korku yoktu. Ama bana anlatacağın bir şey vardı değil mi?
Nedir o?
Nereye gittiğimi söylemedin. Rus'la sen size güvenmemi istiyorsunuz.
Evet sinyor, Korsika'dan ayrıldık. Size güvendim, kaçmadım.
Neden kaçmadın?
Antonia bir an durakladıktan sonra biliyorsun korkudan kaçmadın diye yanıtladı. Sizler normal insanlar değilsiniz. Nazik ve kibar davranıyorsunuz ama gerçek kişiliğiniz bu değil. Tıpkı Kızıltugay'dakilerin olmak istedikleri gibisiniz. Beni ürküttünüz. Rus beni öldürmek istedi. Kaçtığımı ya da kaçacağımı anladığı anda beni gözünü kırpmadan vururdu.
Yanılıyorsun. Yanımızda son derece güvenlikteydin.
Şimdi güvenlikte miyim? Hiçbir şey söylemeyeceğimi biliyordu. Gitmeme izin verir misin?
Nereye gideceksin?
Bolonya'ya. Orada her zaman iş bulabilirim.
Ne iş yapıyorsun?
Üniversitede araştırmacı olarak çalışıyorum. İşim sürekli değil. Bu da bana başka şeyler yapmama vakit veriyor. Bolonya'ya dönmeme izin verecek misin? Yoksa yanından rahatlıkla kaçacağım fırsatı mı kollayayım?
Senin yerinde olsam böyle bir şey yapmaya kalkışmazdım Antonia. Bak dürüst bir insansın sen. Biraz önce bizden korktuğun için kaçmayacağını söyledin, dürüst konuştun. Bizi Bastia'ya getirdin. Şimdi bir düşün. Bildiklerin Porto Vecchio'da gördüklerinden sonra verdiğin söz ne kadar geçerli olabilir ki? Üstelik sana bir iş önerisinde de bulunabilirim.
Ben senden iş istemiyorum.
Bakalım göreceğiz.
Balıkçılar can kurtaran sandalını denize indirmişlerdi. Schofield çantasını alıp elini Antonia'ya uzattı.
Gel, senin kadar inatçı bir insana rastlamamıştım.
Schofield zorunlu kaldığı takdirde bu kadını öldürebileceğini biliyordu. Ama yine de öldürmek zorunda kalmamak istiyordu.
Beowulf Agathe için yeni hayat neredeydi?
Yaşadığı şu hayattan nasıl da nefret ediyordu?
Schofield, Fiumicino'da bir taksi kiralayıp Roma'ya geldiler. Schofield şuraya park et dedi şoföre. Kadın elbiseleri satan bir butiğin önündeydiler. Burada bekle diye ekledi.
Emre Antonia da dahildi. Kaç beden elbise giydiğini tahmin edebilirim sanırım.
Kız ne yapacaksın diye atıldı.
Bu kıyafetle dolaşamazsın ya.
5 dakika sonra Schofield içinde bir keten pantolon, beyaz bir bluz ve süveter bulunan bir kutuyla dönüp geldi.
Bunları giy dedi. Sen çıldırmışsın.
Utangaçlık sana pek yakışıyor ama buna zamanımız yok Antonia. Mağazalar 1 saate kadar kapanacak. Benim giyeceğim var ama senin yok.
Schofield şoföre döndü.
Belli ettiğinden daha iyi İngilizce anladığının farkındayım. Şimdi arabayı sür.
Antonia arabanın arkasında üzerini değiştirdi. Sık sık bakıyor mu diye Schofield'dan yana göz atıyordu.
Schofield onun pantolonunu giyerken ortaya çıkan uzun bacaklarını sokak lambasının ışığında göz ucuyla gördü.
Uzun zamandan beri bir kadını olmamıştı. Bu kadın da onun olmayacaktı. Belki de onu öldürmek zorunda kalacaktı.
Antonia süveteri de bluzun üzerine geçirdi. Bol kazak göğüslerinin dolgunluğunu gizleyemiyordu.
Schofield onun gözlerinin içine bakarak ''Şimdi daha iyi'' dedi. ''Birinci işi tamamladım.''
''Çok cömersin ama ben olsam bunları seçmezdim.''
1 saate kadar hepsini bir çöp tenekesine atabilirsin.''
Schofield yine şoföre döndü. ''Via Condotti diye sür. Orada paranı vereceğim. Artık sana ihtiyacımız kalmayacak.''
Via Condotti'deki mağaza çok lükstü, zenginler içindi. Antonia'nın böyle bir yere hiç gelmediği belli oluyordu. Ama kız doğuştan zevkli bir kişiliğe sahipti.
Giyinme odasından çıkıp geldiğinde hoşuna gitti mi diye sordu.
Sırtında koyu renk bir ipekli giysi, geniş kenarlı beyaz bir şapka ve yüksek ökçeli beyaz ayakkabılar vardı.
Harika!
''Kendimi uzun süredir inandığım şeylere ihanet etmişim gibi hissediyorum.'' diye ekledi Antonia. ''Bu giysinin fiyatıyla 10 aile 1 ay geçinir. Başka bir yere gitsek daha iyi olacak.''
''Zamanımız yok. Bunları al. Bir de pardösü. Başka ne istiyorsan alabilirsin.''
''Sen aklını kaçırdın.''
''Acelem var.''
Via Sistina'daki bir telefon kulübesinden Schofield, Roma'ya gelişlerinde kaldığı pansiyona telefon edip oda ayırttı.
Antonia ile birlikte pansiyona gittiler. Odalarının tavanı yüksek, çok geniş pencereleri bir alana bakıyordu. Schofield ağır kanepeyi kapının önüne çektikten sonra karyolayı işaret etti.
''O tanrının belası teknede ikimiz de hiç uyumadık.'' dedi. ''Şimdi biraz dinlen.''
Antonia, ''Bu pahalı giysileri neden aldın?'' diye sordu.
''Yarın bazı yerlere gideceğiz. Bu giysilere ihtiyacın olacak.''
''Sana teşekkür etmek isterim. Hiç böyle güzel giysilerim olmamıştı.''
''Bir şey değil.'' Schofield karyolaya gidip örtüleri açtı.
''Bolonya'da neden Korsika'ya döndün Antonia?''
''Soruların bitmedi demek.''
''Yalnızca merak ediyordum ya.''
''Söyledim ya, bir süre her şeyden uzaklaşmak istedim. İyi bir neden değil mi bu?''
''Fazla bir şey anlatmıyor. Neden Korsika'ya geldin?''
''Vadiyi gördün, sessiz, sakin bir yer. Düşünmek için daha iyi bir yer bulamazsın.''
''Birinden ya da bir şeyden mi gizlenmek istedin?''
''Neden böyle konuştun?''
''Bilmek istiyorum. Saklanıyor muydun?''
''Senin anlayabileceğini sanmıyorum.''
E bir dene bakalım.
Kes artık. Antonia elbiseyi ona uzatarak al bunları dedi. Benden istediğini alabilirsin. Sana engel olacak değilim. Ama beni kendi halime bırak.
Schofield ona yaklaştı. İlk kez Antonia'nın gözlerinde korkuyu gördü. Anlatsan iyi edersin. Bologna hakkında söylediklerin. Yalancı. İstesen de oraya gidemezsin. Neden?
Kız ona bir an baktı, sonra alana bakan pencereye giderek Schofield'a arkasını döndü. ''Bilsen de fark etmez.'' dedi. ''Artık önemi yok. Yanılıyorsun, Bologna'ya gidebilirim. Beni bekliyorlar. Gitmezsen peşime düşerler zaten.''
''Kimler?''
''Kızıl Tugayların liderleri. Balıkçı teknesinde sana Medicina'daki kamptan nasıl kaçtığımı anlatmıştım. Bir yıl oluyor. Bu bir yıl içinde sana anlattığımdan daha büyük bir yalan yaşadım. Beni buldular.'' Kızıl mahkemede yargıladılar. Korkunçtu. Bu işlerin nasıl yapıldığını artık dünya biliyor. Ben henüz Tugay'a kesinlikle alınmamıştım ama kampın yerini biliyordum. Öğrenci delikanlının ölümüne tanık olmuştum. Kararın ne olacağını biliyordum. Hayatımı bağışlamaları için yakardım. Ölen öğrencinin sevgilisi olduğumu, davranışımın yanlış olmakla beraber anlayış bekleyeceğim türden olduğunu ileri sürdüm. Bir dereceye kadar inandırıcı olmayı da başardım. Ama beni başka bir şey bekliyordu. Kızıl Tugaylar'da daima güçlü kişilerden kurulan bir yönetici kadro vardır. Her şeyi göze almış, her sözü emir sayılan kişilerdir bunlar. İstedikleri kadını kendilerine eş seçebilirler. Kimse de bir şey diyemez. İşte böyle biri beni istedi. Kadronun en kötü, en hain, acımasız kişisiydi bu. Ondan herkes korkardı, ben de korkuyordum. Ama o hayatımı kurtarabildi, seçimimi yaptım. Onunla bir yılı aşkın bir süre her gün her geceyi nefretle, tiksintiyle yaşadım. Oysa yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Öylesine büyük bir korku içindeydim ki en küçük bir hatam bir ihanet olarak kabullenebilir, kellem uçabilirdi.
Antonia pencereden döndü.
Bana senden ve Rus'tan neden kaçmadığımı sordun. Belki bunun nedenini şimdi daha iyi anlarsın. Kaçmak ölüm demekti. Şimdi sizlerden kaçmak da ölümümü imzalamam anlamına geliyor. Bologna'da bir esirdim. Porto Vecchio'da da esir oldum. Şimdi de Roma'dayım ve senin esirinim.
Antonia bir an sustuktan sonra ekledi. Hepinizden de bıktım. Artık dayanamayacağım. Bir an gelecek ve ben kaçacağım. Sonunda beni vuracaksın. Elbiselerinizi alın Signor Schofield. Pantolonlu daha hızlı hareket ederim ben.
Schofield yerinden kıpırdamadı. Sonra seni öldürmeyeceğim Antonia dedi. Ah evet öldüreceksin. Sen ve Rus çok kötüsünüz. Bologna'da sloganlar atarak öldürürlerdi. Oysa siz ikini sinirlenmeden, nefret etmeden öldürüyorsunuz.
Bir zamanlar öyleydi ama artık geçti. Lütfen böyle konuşma.
Senin de bunu tartışacak değilim Antonia.
Sana yalnızca kaçmak zorunda olmadığını anlatmaya çalışıyorum.
Kız kaşlarını çattı. Neden?
Çünkü sana ihtiyacım var. Zaten seçim şansın olduğunu da sanmıyorum. Kızıl Tugaylar yalnızca Bologna'da üstlenmiş değiller. Geri dönmediğin takdirde peşinden geleceklerini söyledin. Kızıl Tugayların İtalya'nın her yerinde adamları var. Seni nereye saklanırsan saklan bulurlar.
Korsika'da yıllarca saklanabilirdim. Porto Vecchio'da. Beni asla bulamazlardı.
Artık olanaksız bu. Zaten o tanrının belası dağlarda bütün bir ömür geçirmek istemezdi sanırım. Yaşlı kadını öldüren Nertugaylardan farklı değiller. Birisi içinde yaşadığı dünyayı yitirmek istemiyor, ötekisi ise dünyayı değiştirmek istiyor. Bunu bastırmak için iki tarafta öldürüyor. İnan bana, Talenyikov'la aradığımız iz bu. Manyaklar dünyayı havaya uçurmadan önce onları bulmalıyız. Büyük annen de söyledi, onlar her yerdeler, saklanmaktan vazgeç. Bize yardım et, bana yardım et.
Sana yardım edebileceğim bir şey yok.
Ama senden ne isteyeceğimi bilmiyorsun ki.
Hepiniz aynı domuzun soyusunuz.
O halde dünyayı domuzlardan temizlememize yardımcı ol. Yayılıp çoğalmalarına izin verme, anlamıyor musun? Eğer kendileri için tehlikeli olduğuna karar verirlerse seni nerede olsa bulurlar.
Beni nasıl bulacaklar? Onlara yardım mı edeceksin?
Hayır Antonia, böyle bir şey yapmama gerek yok.
Gidip saklanabileceğim yüzlerce yer var.
Onların seni bulmalarının da binlerce yolu.
Yalan söylüyorsun.
Hayır Antonia, Kızıl Tugaylar gibi topluluklar en iyi biçimde besleniyor, bakılıyorlar, korunuyorlar da. Her biri bir asker.
Ne askeri?
Matarese'nin askerleri.
Delilik bu.
Keşke dediğin gibi olsa ama değil. Barışa inanan kişiler öldürülüyor. Batı'nın ve Doğu'nun aynı derecede saygı duyduğu bir devlet adamı Matarese'den başkalarına söz etti. Ortadan kayboldu sonunda. Büyük annem bize dayanabileceğimiz, hareket noktası yapabileceğimiz ilk sağlam bilgiyi verdi. Bu uğurda ölmeyi yeğledi. Kördü ama her şeyi açıkça görebiliyordu. Çünkü her şey başladığında oradaydı. Schofield birden susup dışarıya kulak verdi. Bir ses duyar gibi olmuştu. İşaret parmağını dudaklarına götürerek kıza konuşmamasını anlattı. Antonia şaşkındı, hiçbir şey duymamıştı. Schofield'ın işaretiyle kanepeyi kapının önünden gürültü etmeden çektiler. Sonra Schofield ona köşeye çekilmesini işaret edip Browning'ini çıkardı. Sonra normal bir ses tonuyla ''Lokantalar kalabalık değildir'' dedi. ''Bir lokmacık yemek için Trescalini'ye gidelim istersen. Tanrı biliyor ki...'' Schofield kapıyı açtı. Holde kimsecikler yoktu. Ama yanılmadığından emindi. Ne duyduğunu biliyordu. Uzun yıllar sonra ona bu gibi konularda yanılmaması gerektiğini öğretmişti. Aynı zamanda dikkatsizliğine öfkelenmeyi de. Roma'ya geldiklerinden beri çok dikkatsiz davrandığının farkındaydı. Allah kahretsin diye düşündü Schofield. Dünyanın her yerine hakkında bilgi verildiğini nasıl aklından çıkarmıştı? Bir kaçaktı o ve dikkatsizlik etmişti. Onu nerede görmüşlerdi acaba? Via Condotti'de mi? Yoksa alanı geçerken mi? Bunları düşünerek holde çevresine bakınırken bir hava akımı oldu. Schofield bunu duyduğu anda tepki göstermekte çok geç kaldığını biliyordu. Darbenin etkisini azaltmak için yere doğru atıldı. Arkasındaki kapı aniden açılmış, elinde havaya kaldırdığı bir şey olan adam şimşek gibi dışarı fırlamıştı. Adamın elindeki şey Schofield'ın ensesine olanca gücüyle indi. Schofield yere kendinden geçmiş bir halde düştü.
14. ayrımın sonu. Sayfa 161.